Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayezid hocamız, onun eserlerinden istifade ederek, Mevlana'dan, Gazali'den, diğer bizim klasik eserlerimizden istifade ederek sizlere tasavvufi psikolojik bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta çok güzel bir konuya girmiştik de vakit yetmemişti. Kendimizi aşmak konusuydu. Şimdi hocam bu çok güzel bir şiir almışsınız kitabınıza. Mesnevi'den. Kendini sevdiğin zaman sevgiliyi bulamazsın. Kendinden geçince sevgiliye doğru yürürsün. Kendinde durduğunda gam bulutlarının ardında kalırsın.
Yani melankoli, dert.
Kendinden geçince kucağına ay doğar, her tarafı aydınlatırsın. Ya hocam nasıl bir sır ki insan kendine ehemmiyet verdikçe kendisiyle imtihan olup mutsuz, hüzünlü oluyor. Başkalarını düşündükçe, başkalarına iyilik yaptıkça, dikkatini dışa verdikçe, Rabbine verdikçe, yani kendi dışına açtıkça daha mutlu oluyor. Şöyle diyorsun, şöyle diyeyim Mevlana Hazretleri. Kendinde durduğunda sevgiliyi kaçırırsın. Yani düşün ki annemiz, babamız, eşimiz, çocuğumuz. Hep ben dersek hocam dururlar mı etrafımızda kimse?
Yani.
Hocam hepsi kaçar gider. En sevdiğimiz annemiz bile.
Evet
ya, yani. Benim bu oğlum ama bence o kadar büyüttüm ettim ama hayırsız çıktı. Bana beni hiç düşünmüyor demez mi?
Vefasız.
Hele hocam aile durumu daha da tehlikeli.
Evet.
Yani bir bencil eşi. Belki anne baba sabreder. Genelde sabrediyor anne babalar ama.
Bir eş sabredemez yani.
Eş sabredemez. Hele evladınız.
Hiç.
Anında sizi satar hocam. Yani ufak bir bencillik yaptınız. Çocuğunuza, evladınıza. Hele büyüdüyse hiç sabretmez yani. Hocam Mevlana Hazretleri çok büyük adam ya.
Evet.
Gel de şunları takdir etme şu sözleri yani.
Evet.
Her bir hocam birer kitaplık değil mi bunların, bu cümlelerin?
Evet. Yani zaten onun için transpersonel psikologlar tasavvuftan geniş ölçüde boşuna yararlanmıyor yani.
Yani kendinde durduğunda sevgiliyi kaçırırsın. Al hocam bunu evlilik terapisinde bunu kullan.
Kullan yani.
Adam geldi. Nerede benim yemeğim? Nerede benim çorbam, çayım, bilmem ne tasım? Şimdi bu adama kim katlanır? Veya hanım her sabah kalkıyor. Acaba bugün kocamdan ne istesem? Beni yemeğe götür. Bana şu mobilyayı al. Bana şu takıyı al. Adam bir alır. İki alır. Biraz borçlanır. Üçüncüyü alır ama sonra der ki arkadaş ya bu iş böyle yürümüyor. Ben sana köle oldum. Çalış. Nereye kadar?
Evet.
Bir yerde hocam o bencillik ilişkiyi koparır.
Evet. Zaten günümüzde böyle insanlar arası ilişkilerin zayıflamasının sebeplerinden bir tanesi ne oluyor? Herkes ben merkezli olmaya başladıkça o zaman arada şeyler ortadan kalkıyor. Bağlantılar ortadan kalkıyor yani. Çünkü ben merkezlisin. Halbuki sen kişilikli olmalısın ve herkesle etkileşim halinde olmalısın.
Sevgiyle, merhametle, yardımlaşmayla bir bağlantı kurmak zorundasın.
Evet. Anadolu'daki şehirlere gittiğinizde hocam, bir de büyük şehirlerde karşılaştırma yaptığınız zaman, diyelim ki metrobüste onca insan bir arada ama hiç kimse neredeyse iletişim halinde değildir diğeriyle. Herkes kendi cep telefonu dünyasında, kendi bireysel dünyasında. Ama Anadolu'daki şehirlerde insanlar arasında hemen fark ediyorsunuz sohbeti, muhabbeti, konuşmayı.
Kısa bir dolmuş yolculuğu bile yapsanız.
Evet, insanlar tanımıyor olsa bile.
3-5 kelam ediyorsunuz
hemen. Evet. Yani o bencillik sonuçta neyi ortadan kaldırıyor? Sohbeti, muhabbeti ortadan kaldırıyor. Ve çağımızda mesela en yaygın terapiler arasında grup psikoterapisi var. Grup psikoterapisi temelde hocam ne üzerine kuruldu ki? Yani ortak dertten konuşturma. Ortak dertten muzdarip olan insanların dertleşmesi yani bunun üzerine kurulu. Sende bu doğal olarak var. Sen orada bu grup psikoterapisine ne yapıyorsun? Para yatırarak bunu yapıyorsun.
Bedava
yani.
Yapacağımız şeye gidip para vererek terapi olmaya çalışıyorsun. Şimdi hocam diyor ki Mevlana kendinde durduğunda kendini seversin. Kendinden geçince gülün bile kıskandığı bir aşık olursun. Hocam şu terapiye bak yani.
Evet.
Bundan daha güzel şey olabilir mi? Hep ben dersen diyor. Sonra kendine narsist bir aşık olursun.
Evet.
Ama diyor kendini bırakırsan gülün bile kıskandığı bir bülbül olursun. Çok harika yani.
Evet. Şimdi hocam bulutlar kıskanç olsa sularını bırakır mı? Yağmur yağdırır mı? Yağdırmaz. Sular, bulut yağmuru yağdırmazsa çiçekler büyüyebilir mi?
Ya.
Hayır. Çiçekler bencil olsa, kimseyi umursamazsa, çiçeğin güzelliğini kim umursar o
hocam,
zaman?
Hocam şu mahlukatın hepsi bize çalışıyor. Bize karşı fetakar. Yani inek dese ki kardeşim bu sütün çoğunu insanlar içiyor. Benim yavruma bir şey kalmıyor. Vermeyeceğim dese.
Evet.
Arı dese ki ya ben balın milyonda birini bile yemiyorum. Tonlarca bal yapıyor, üretiliyor bütün dünyada.
Evet.
Arılar çok azını yiyor. Üretmiyorum arkadaş. Ben de gidip keyfime bakacağım dese. Bencillik yapsa yani. Ya o çiçek senin, bu çiçek benim. Yeter artık, bıktım dese. hocam hayat durur ya. Yani sadece o bal meselesi değil ki.
Evet.
Polenlerin o efendim biliyorsunuz döllenmesi de arılar sayesinde.
Evet. Yani bu defa şeyler... Einstein'ın bir sözüydü galiba, arılar ortadan kalkarsa yeryüzü yaşanmaz olur diye yani.
Hocam öyle bir film de var. Çizgi film seyretmiştim bir ara, çok hoşuma gitti. Şöyle konusu çok güzel. Arılar bir ülkede mahkemeye veriyorlar insanları. Arılar da tabii konuşuyorlar falan. Diyorlar ki bizim ballarımızı siz tüketiyorsunuz. Ne hakla tüketiyorsunuz? Mahkemede karar veriyor. Arılara balları geri iade edilsin diye. Olacak işte yani, film, çizgi film şey, mizanseni. Arılar ballara kavuşunca hocam, tonlarca bal. Bütün arılar yatıp bu arılar balları yemeye başlıyorlar. Yemeye başlayınca hocam bütün bitkiler solmaya başlıyor. Arılar çalışmadığı için, polenler diğer ağaçlara ulaşmadığı için. Bütün hocam kainat ölme ve bitki alemi yok olmaya doğru hızla gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Arıların ufacık bir gevşekliği bizi öldürüyor. Ama insanın gevşekliği belki bir anda insanlığın yok olmasının sebebi olmuyor. Çünkü... görevini yapan insanlar da var. Çünkü biz imtihan için geldiğimiz için bize o fırsat da verilmiş. Yani diğer hayvanların bu şansı yok.
Evet ya, ama biz artık dünyayı da tehlike altına sokmaya başladık. Nedir? Küresel ısınmayla birlikte artık kutuplardaki buzulların erimesi, deniz seviyesinin 100 metreye yakın yükselmesi. Bu dünyadaki pek çok şehrin su altında kalması anlamına geliyor. Hele şu anda bile birçok ada devleti artık şey altında, risk altında. Çünkü okyanustaki adalar özellikle
kayıp mı oluyor hocamlar, yok oluyor değil mi?
Yok oluyor ya da diyelim ki en küçük bir şey hareketinde, dalgalanma hareketinde risk altına. Çünkü deniz seviyesinden çok yüksek değil. Ama deniz dalgalarıyla birlikte risk altına giriyor. Arılardan söz ettiniz ya hocam, şey çok ilginç, bir araştırma okumuştum. Bir arı ömrü boyunca ne kadar bal üretiyor?
Bilmiyorum hocam, çok ilginç bir soru sordunuz.
Bir tahminde bulun hocam mesela. Bir tek bir arı ne kadar bal üretebilir sizce?
5-10 gram olabilir mi? Bilmiyorum hocam.
Hocam tahmin soruyorsunuz. İnsanlar kilodan bahsediyor. Sizin halbuki sizin dediğiniz doğru. Çay kaşığını bile doldurmuyor yani.
3-5 gram değil mi hocam?
Ürettiği bal yani.
Çok ilginç.
Ve ömrü ortalama 7 haftaymış bal arıların ömrü.
Bizim için çalışıyorlar.
Bizim için. Ve 1 kilo bal için arılar ne kadar uçuyor? Dünyanın etrafını 6 kez dolaşacak kadar.
İlginç.
Bir de şey, arılar şimdi diyelim ki kovandan çıkıyor, gidiyor. Nereye gidiyorlar? Takip ediyorlar. Meğer öncüler çıkıyor, farklı yerlere gidiyor, dönüyor kovana. Kovanda dans ediyor.
Çiçeklerin yerini mi söylüyor hocam?
Çiçeklerin yerini, özelliklerini, derecesini
Allah
falan.
Allah.
Şimdi diğerleri de dans ediyor ya, ekip karar veriyor. En iyisi... bu taraftaki. Hadi oraya gidiyoruz yani. Yani öyle bir iletişim dilleri de var yani kendi aralarında.
Bir hocam ürettiği balı yememesi çok acayip. Hani o kadar zahmet çekiyorsun. Dünyanın etrafını altı kere dolaşıyorsun da. Peki sen bu balın ne kadarını tüketiyorsun? Ya biz olsa insan olsak ne diyoruz hocam? Ya ben ne çalışayım kardeşim başkası için?
Şimdi ama o ne yapıyor? O işte ekolojik denge dediğimiz olay. Allah'ın koymuş olduğu dengeyi bencilce davransa dediğiniz gibi denge bozulacak ve kendi de yaşayamaz hale gelecek. Hani o çok anlatılan bir hikayedir ya hocam. Adam cehenneme gidiyor, bakıyor ki insanlar karşılıklı iki masaya oturmuş yemek yemeye çalışıyor. Ama ellerine çok uzun kaşık bağlanmış, hiç kimse kaşığı ağzına getiremiyor.
Uğraşıyorlar, oraya yemekler dökülüyor. Bir türlü
olmuyor. Cennete gidiyor, aynı manzara. Allah Allah diyor ya, burada da insanlar bir masada oturuyor. Burada da ellerinde öyle uzun kaşık var. Bir fark yok arada. Fark şu, cennetteki adam karşıdakine yediriyor. Kendini döndüremiyor. O da karşıdakine. Şimdi böylece ne oluyor? Bir tarafta bencillik işte. Bencillik insana bir cehennem çukuruna çekiyor insanı
hocam,
yani.
Hocam ayet-i kerim bu esasında, bu kısadır tabii. Kısa hisse alınmak için söylemiştir ama ayetlerle hocam çok uygun bir şekilde. Çünkü ayet-i kerimelerde biz insanlara yemek yedirmezdik. Biz zekatı vermezdik şeklinde. Sizi cehenneme düşüren nedir denildiğinde cehennemliklerin verdiği cevap bu. Biz kimseyi yemek yemeye, yedirmeye teşvik etmezdik. Ayet-i kerime bunları söylüyor hocam. Yani cehennem ehlinin bir özelliği aşırı bencil olmaları.
Evet.
Zekat vermiyorlar, infakta bulunmuyorlar. Efendim kimseye yemek yedirmiyorlar, yemek yedirilmesi teşvik etmiyorlar. Allah'ın doyuracağını biz niye doyuralım diyorlar. Hmm. Allah doyurabilirdi istese. Allah doyururdu ama sana vermiş o vazifeyi. O zaman sen de arının balını ne yiyorsun madem? Ona gelince herkes değil mi hocam? Hak sahibi. Evet. Balinaları kesip yiyoruz. Efendim büyükbaş hayvanları yiyoruz. Ağaçları kesiyoruz. O zaman hep böyle hak iddia ediyoruz. Ama Allah bizden 40'ta birini istediği zaman, ya 40 tane koyunun bir tanesini ver deyince, 40 altının bir tanesini ver deyince, ya Rabbi sen verseydin, ya zaten Allah vermiş hepsini. O 40 altını, o 40 koyunu biz kendimiz fabrikada mı yani gen teknolojisinde mi hocam ürettik?
Evet.
Hepsi Allah'ın ikramı. Şimdi hocam bu tarifi okuduk ya, Mevlana Hazretleri'nin kendinden geçmekle alakalı. Şimdi hocam tekrar yeni bir şeye gelelim. Bu da Cüneyt Bağdadi'nin tarifi. Şimdi daha güzel mana yapıyor.
Hmm.
Yani kendinden geçmekle alakalı bu tarif. Sufi üzerine iyinin de günahkarın da bastığı toprak gibidir. Halkın yükünü sırtında taşır. Altında her şeyin gölgelendiği buluta ve her şeyi sulayan yağmura benzer. Yani hocam sufi meşrep insanlar tamamen kendini insanlığa adamış. Önce Rabbine, ibadete. Biz bunu hocam ta'zim li emrillah, eşşafaka li halgillah. Önce Allah'ın emirlerini, ibadetlerini yerine getirmeye adamış. Sonra ikinci olarak da eşşafaka li halgillah.
Allah'ın yaratıklarına şefkat.
Şefkat. Hocam çok güzel açıklamışlar.
Özetlemiş.
Yani sufi denen insan hocam yerden göğe başkasına faydalı insandır.
Ve şefkatin unutulduğu bir çağda aslında tasavvufun mesajının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Üstelik sufinin şefkati orada Allah'ın yarattıkları dediniz. Yani sadece insanlar demiyorsunuz. Hayvanlar da var orada, bitkiler de var orada. Artı taşı, toprağı, dağı, dereyi, denizi, okyanusu yaratan da Allah. Ona da şefkat yani.
O yüzden hocam hakikaten bu tasavvufu bugün ne kadar gündeme getirsek azdır. Çünkü bugün insanlığın buna çok ihtiyacı var. İnsanlar yani sıkıldığı zaman konuşacakları bir insan bulamıyorlar. Gidip dertlerini paylaşacakları bir kurum, hastaneler falan var ama onlarda tam bir şey olmuyor. Ama sufiler işte hep toplumun dertlerini alıyorlar. Mevlana'nın çok güzel bir şeysi var. İki insan kavga ediyor hocam. Biri sus bir konuş, ben konuşayım, sen bir sus falan diye bağırınca. Diyor Mevlana gidiyor yanlarına. Ya siz kavga etmeyin. Bana diyor sabaha kadar konuşun. Ben iki yıl sabaha kadar dinleyeyim diyor. Ne olur birbirlerinizi kırmayın. Hocam şu zarafete bakar mısın?
Evet.
Yani iki insan birbirini kırmasın diye beni kırın diyor yani.
Bu kadar şey. Tabii herkes de bunu demezsin. Herkes Mevlana değil yani. Sonra şey yani katlanamaz, taşıyamaz yani.
Tamam hocam bu katlanma kapasitesi onlar için geçerli ama evet. Tamam hocam şöyle maneviyatta insanın manevi derecesi yükseldikçe katlanma kat sayısı
yükselir.
Katlanma kat sayısı artıyor.
Şimdi bazen şöyle oluyor hocam. Şimdi ermişlerin yaşadığı o yüksek doz maneviyatı diyelim ki özveriyi göstermek istiyor.
Sevgiyi,
şeyde.
Muhabbeti.
Göstermek istiyor ama kendisi henüz o makamda değil. Bu defa şey oluyor. Bir şok yaşıyor ya yani, ağır geliyor ona.
Hocam şimdi bencil bir insan düşünün. Baba olmuş. Çocuğu bir şey soruyor. Git başından şimdi seninle uğraşamam diyor. Haberlere bakacağım. Bak, maç seyrediyorum görmüyor musun? Çocuğu azarlayıp gönderiyor. Düşün bir baba.
Yani.
Kendi evladına bunu yapıyor. Ve anne de olabilir. Şimdi arkadaşımla konuşuyorum. Seni dinleyemem diyor.
Evet.
Çocuğunu ihmal ediyor. Ama başka yönde bir bakıyorsunuz bir Allah dostu bir şey efendi. Binlerce müridiyle ilgileniyor. Onların dertlerini dinliyor. Parası olmayana para buluyor. Eşi olmayana eş buluyor. Hatta hocam diyor ki Allah dostları. Mürebbi şeyhler böyle hayvanat bahçelerindeki bakıcılara benzerler. Bazen birisi ısırır, hani birisi çifte atar. Çünkü çok insana uğraşıyorsunuz.
Evet.
O insana kimisi kırıyor sizi, kimisi sizi aldatıp gidiyor. Tekkeyi soyan da çıkıyor yani.
Evet.
Tekkeye yemek yesin diye alıyorsunuz içeriye. Adam tekkenin tasını taban çalıp da gidiyor sabah. Bunlar da oluyor tabii ki. Her iyilik yaptığınız insan size geri dönmüyor ki.
Evet.
O yüzden hakikaten bu hocam tarifi ben çok önemsedim. Yani insanların diyor efendim ağırlıklarını çeken toprak gibidir. Toprağa ne kadar pislik atsanız da onları temizler. Toprak kirlenmiyor hocam hakikaten. Normal yani
şartlarda. Çünkü alıp ne yapıyor? Dönüştürüyor. Dönüştürüyor her şeyi. Dolayısıyla o ekolojik denge, Allah'ın kurmuş olduğu ekolojik denge kendi içerisindeki her türlü kiri ortadan kaldırıyor. Mesela düşünün aslanların bile yemediği şeyler oluyor. Hayvanların parçaları oluyor diyelim. Bakıyorsunuz onlara da akbabalar yiyor yani.
tilkiler yiyor, çakallar yiyor.
İlla en son böyle sıfır temizliği şeyler yapıyor yani. Akbabalar, ondan sonra da böcekler yapıyor.
Evet, ve karıncalar
hiçbir
belki.
Şey, evet, hiçbir şey şey olmuyor yani. Zayi olmuyor yani. Çok özür diyelim ki dışkılar bile, çok özür, bok böcekleri tarafından gene sistem içerisinde dönüştürülüyor yani.
Onları yuvarlayıp götürüyorlar.
Evet.
Yani yoğun olarak bir yerde kalmayınca temizlenmiş oluyor ortalık. Hocam şöyle diyelim o zaman. Tekkeler de nasıl ki Allah-u Teala bu maddi alemde bir sistem kurmuş, ekolojik denge kurmuş. Hiçbir mahlukatın pisliği, yani denizlerde balinalar çürüse mesela, böyle ne kadar pis kokar.
Evet.
Onları başka balıklar yiyor. Diğer hayvanları başkaları yediği için. Ama manevi alemde hocam bugün o kurumlarımız kalmadı pek. Yani gençlerin o şiddetini, kullandığı kötü argo kelimeleri temizleyecek, bir dezenfekte edecek merkezlerimiz sanki çok azaldı hocam.
Tabii o azalma, yani sufi demek aslında bir anlamda bizim medeniyetimizin kalbi demek. Yani kalbimiz küçülüyor. Küçülünce kalp bütün vücuda kan pompalamakta ne yapıyor? Zorlanıyor. Bütün vücuda yön vermekte zorlanıyor. Bu kalbi genişletmek, geliştirmek lazım. Şimdi daha önce bahsetmiştim ki Okyanus hocam, aldığımız iki nefesin birisini biz hep böyle ağaçların fotosentezle, bitkilerin fotosentezle oksijen ürettiğini söylüyoruz. Evet, doğru, üretiyor ama iki nefesten birisini biz şeye borçluyoruz. Okyanustaki bitkisel planktonlara borçluyuz. Bunlar şey, mikroskobik varlıklar neredeyse, çok küçük, milimetrik varlıklar, bitkisel planktonlar. Bir de hayvansal planktonlar var. Şimdi onlar oksijen üretiyor. O kadar çok üretiyor ki, işte düşünün hocam, toplam iki nefesimizden birisini onlar sayesinde alıyoruz. Allah onları vesile kılmış.
Ayet-i Kerim'de hocam, Allah'ın nimetlerini saysanız sayamazsınız, tükenmez diyor
yani.
Ya.
Evet.
Aklımıza gelmez hocam yani.
Evet. Şimdi düşünün ki hocam, Allah göstermesin, biz plankton katliamı yapıyoruz diyelim ki.
Okyanusları kirletiyoruz.
Evet, kirletiyoruz. O planktonları yaşanmaz hale getirdiğimizde kime zarar veriyoruz? Aslında kendimize zarar veriyoruz yani.
Hocam bu da ayet-i kerimede insanların kendi elleriyle yaptığından dolayı yer ve gökyüzünde fesat ortaya çıktı diyor.
Evet.
Ozon tabakası deliniyor. Buzullar eriyor. Hocam dün bir haber vardı. Çok ilginçti gazetelerde. Bir kutup ayısı bir buz parçasının üzerinde 700 kilometre uzaklaşarak kendi habitatından aç sus hayvancağız.
Yiyecek arıyor.
Başka bir, Rusya'nın kuzeyden bir yere inmiş. Aç ve sus ve sefil bir şekilde. Düşünün yani. Bu hayvancağız niye oradan ayrılmak zorunda kaldı?
Evet.
Bizim yaptığımız fesattan dolayı hayvanlar da bundan zarar görüyor hocam.
Evet, şeyde hocam, Kanada'da bir şey vuruldu. Bir ayı vuruldu. Bir belgesel konusuydu. Fakat tabii yasaklı bölge. Ayıyla ilgili hemen bir şey yapılıyor. Otopsi yapılıyor. Şeye şaşırıyorlar. Ama bu şey değil. Boz ayı değil. Yani bizim klasik ayı değil. Kutup ayısı da değil. Bu nasıl bir şey? Biraz daha araştırıyorlar ki melez. Yani sizin dediğiniz olayın bir benzeri. Demek ki kutuplarda bir şey bulamayan kutup ayıları, beyaz ayılar ta şeye kadar gelmiş. Kara ayıların yaşadığı yere kadar gelmiş. Kanada belki daha içlere girmiş ya. Orada boz ayılarla çiftleşmiş melez yavrular vermiş yani.
O yüzden hocam yani bizim bu maneviyat erbabı insanlar hem manen bir rahmet toplumlara hem de madden. Çünkü manen temiz olan insan madden de bir rahmet oluyor.
Evet.
Ormanı işte kesmiyor, ağacı efendim yok etmiyor, denizi kirletmiyor. Hocam şimdi düşünün. Yani ben çok üzülüyorum. Sigara içen kardeşlerimiz kendine bir kez zarar veriyorlar da.
Evet.
İşte onun dışında hocam bu izmaritleri gelişi güzel. Arabadan tarlaya atıyor, tarla yangını çıkıyor. Parka atıyor, parklar pislik içinde oluyor. Mesela bazen bakıyorsun hocam parklarda hafta sonları böyle bir enkaz yığını.
Hiç sormayın.
Yani insanlar gelmiş piknik yapmış. Kardeşim bir poşete doldur, çerinin çöpünü götür. Uygun bir yere atarsın. Yok, karpuz kabuklarını bir tarafa, mangal yapması külleri ortaya. Demek hocamlar manen gelişmemiş insanlar.
Evet, işte o Allah'ın yarattıklarına şefkat olmayınca vurgulamış olduğunuz ilke bu ortadan kalkınca, bu aslında sadece bizim medeniyetimize değil, düşünün hocam, dördüncü en yeni psikoloji akımı transpersonal psikoloji bile Yani tasavvuftan yararlanıyor. Demek ki sadece bizim medeniyetimizde değil, insanlık içinde tasavvufun mesajları var.
Hocam şöyle, Allah-u Teala esrazı bile ve me ersenneke ile rahmetil alemin diyor Peygamber evet. Efendimiz'e. Ben seni diyor insanlara rahmet olarak gönderdim. Tabii Peygamberimizin getirdiği din ve dinin özü olan tasavvuf aynı şekilde bütün insanlığa rahmettir. Yani tasavvuftaki hı-hı. merhameti, sevgiyi, fedakarlığı, bütün insanlar esasında özlüyor. Hatta hocam İslam'a girenlerin pek çoğu da bundan dolayı giriyor.
Tasavvuf aracılığıyla.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan önce 4-5 Mayıs'ta Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu yapılıyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi Kayseri'den ve İstanbul Müftülüğümüzün organizasyonunda yerde Kağıthane'deki Osmanlı Arşivleri konferans salonu olacak. İnşallah katılımları bekleriz. Çünkü hocam hani hep hatırlatıyoruz. Maneviyatı, tasavvufu, dinimizin bu güzel rahmet iklimini terk ettikçe bu alem, bu şehir bize yaşanmaz hale geldi.
Evet.
Yani ağaçlarımızı kestik. İstanbul'a bakınız hocam şöyle. Yani ecdadımız o kadar güzel inci gibi korumuş. Korular, ormanlar. Şimdi hocam eline bir balta alan hiçbir ağacı sağ bırakmak istemiyoruz. Yani hayatı kendimiz zehir ediyoruz.
Evet.
Ama o hırstan da vazgeçemiyoruz.
Evet. Yani üstelik Fatih'in işte yaş kesen baş keser. Şimdi
onun torunlarıyız.
Bir de şu hocam, yani o zaman yaş kesen hani tırnak içinde, yani ne olur ki her taraf zaten ağaç
her
dolu.
Taraf ağaç.
Ama orada bile işte bu işte o şefkat, çünkü o canı veren Allah'tır ve sen o canı bir zaruret olmadıktan sonra alamazsın. Yani bu kültüre dayanıyor yani.
Ağaç dalını da kıramazsın eğer bir evet. zaruret yoksa.
Evet.
Yani odun olarak kullanmayacaksın. Bir yerde kullanmayacaksın. Keyfine ormana gittin. Ağaçların dallarını kırıyorsun. Hatta hocam hadiste geçiyor. Bir insan bir serçe kuşunu öldürse sebepsiz yere. Kıyamette o diyor gelecek, o adamın hesabını alacak. Ya sen beni yemek için öldürdünse tamam olabilir. Açtın, avlandın, yedin. Ama bir kuş gördü. Keyfine şunu atayım da bakayım nasıl ölecek. Hocam sen biliyorsun sadist yönelişler de var değil mi?
Evet.
Görüyoruz zaman zaman medyada okuyoruz. Kedinin köpeğinin ayağını kesen, arabanın arkasına bağlayıp işkence yapan maalesef sadist ruhlar da hocam çoğaldı günümüzde.
Evet maalesef yani şeyin ötesi, narsizmin ötesi o sadizm dediğimiz şey. Yani başka insanlara eziyet etmekten şey diyor, hoşlanıyor. Sadece insanlara değil, hayvanlara eziyet etmekten hoşlanıyor. Bir bakıyorsunuz hocam, lüzumsuz yere bu son zamanlarda haberlerde çıkıyor. Kedilere, köpeklere zehirli salam verilmiş, sosis verilmiş, öldürülmüş. Yani hani kuduz olsa, bir özel durum söz konusu olsa ya da bu köpekler saldırgan olsa, insan, çoluk çocuğa zarar veriyor olsa, hani bir nebze, ama orada bile alabilecek olduğun tedbirler var ayrı. Yani bu gerçekten bir sadizm ifadesi yani.
Hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün bir sahabe kurban kesiyor veya bir hayvan kesiyor. Bıçağı biliyor hayvanın göz önünde. Sen bu hayvanı kaç kere öldüreceksin diyor. Niye hayvanın göz önünde bıçağı biliyorsun diyor. Diyor yani hayvanı bile hocam öldürürken, yani özür dilerim keserken güzelce kesmek gerekiyor. Öldürürken de bir yılanı diyor bir vuruşta öldürün. Yani zararlı bir yılan başlarınızı gördünüz. Öldürmeniz lazım ama ya şunu kurun asayım da şurada sallayayım böyle 2-3 gün hayvanın can çekişmesini bir göreyim. Öyle olmaz. Bir kere vuruşta öldüreceksiniz diyor. O yüzden hakikaten yani hocam dinimiz çok merhamet din ama nedense belki o merhamet ikliminden geri kaldığımız için, öfkemizi, şiddetimizi kontrol edemediğimiz için bu hallere düştük.
Hele Besmele hocam, yani Allah'ın Rahman ismini en önce vurguluyor. Rahman. Değil mi? Rahim'den de önce Rahman.
Genel bir merhamet.
Evet.
Amir ve şamil bir merhamet.
Evet ve bu alemde başlayan, yani özellikle burada başlayan Rahim'in tecellisi öte alem vurgulanır değil mi hocam daha çok?
Tabii Rahim daha çok müminlere gösterilecek özel merhamettir. Rahmaniyet ise bütün mahlukata.
Bütün varlığa. Bütün varlığa ve şimdi burada. Şimdi düşünün, merhametsiz bir insan demek ki Allah'ın Rahman ismini tırnak içinde Allah'ın Rahman ismini saymıyor yani.
Ciddi ortaya almıyor.
Ortaya ne çıkıyor o zaman? Bir gazap tanrısı. O zaman sen şey gibi, Yahudiler gibi inanıyorsun yani. Yahudiler de öyle ya hocam.
Zaten hocam bugün Yahudiler niye
merhametsiz
bombalıyorlar, öldürüyorlar? Hani biz zaman zaman ya siz ne biçim insansınız falan diyoruz da Ya adamlar dinlerini de kendilerine uydurmuşlar. Adam diyor ki kardeşim Yahudi olmayanlar benim için insan değil.
İnsan değil.
Yani benim için kedidir efendim, işte kuzudur neyse, bunları ben istediğim gibi kasap gibi asarım keserim diyor yani. Ama bizim dinimizde hocam böyle bir şey yok.
Ya hocam geçenlerde hani su içene yılan bile dokunmaz atasözümüz var ya. National Geographic'te bir belgesel izledim, aptallaştım, şaşırdım. Niye? İsrail yerleşim yeri deniyor da, yerleşim yeri dediği şu, Filistinlilerin olarak kabul ettiği, İsrail'in bile kabul ettiği toprakların, köylerin altındaki hocam suyu yüksek teknolojiyle çekiyor. National Geographic bunun belgesel olarak yayınlıyor. Evet. Şimdi düşünün ki suyu bile şey gören, sana
hocam ben bunu gözümle
fazla
gördüm.
Gören bir...
Kudüs'e gitmek nasip oldu Filistin'e. Filistin diyorum hocam ben oraya. Bir 28 ay önce. Hocam tepede bu işte İsraillerin yerleşimci işgal ettikleri köyler var. Hocam böyle vaha gibi. Ağaçlar, yemyeşil. Hmm. Ya dağın tepesi. Diğer taraftan ovada Filistin köyü var. Evler böyle çıplak. Ağaç yok doğru dürüst. Allah Allah diyorsun ya. Normalde yeşillik bitki nerede olur?
Aşağıda
ovada olur.
Olur.
Tepenin yani tepede pek şey olmaz. Hocam dediğiniz gibi suyu çekmişler oraya. Yani yılanın yapmadığı işi yapmışlar.
Hmm.
İşte hocam dinlerinden kaynaklanıyor bence bu. Tabii dinler derken Allah'ın indirdiği o güzel Yahudilik değil de
dönüştürdükleri,
uydurdukları bir din. Halbuki bizim dinimizde hocam Rahman diyorsunuz, Rahim diyorsunuz. Geçenlerde hocam bir gayrimüslim Müslümana, İslam'a girmiş. Sebebini sormuştuk da bu Rahman ve Rahim ismi beni çok etkiledi demişti.
Hmm.
O Kur'an-ı Kerim'in o rahmet, peygamberimizin o rahmet iklimini hocam çok beğendiği için İslam'a girdiğini söyledi. Şimdi hocam burada hani bu hep şeyden bahsediyoruz. Öfke kontrolünden falan. Burada Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir şeyini almışsınız. Hikayesini. Bir padişah söz arasında üstadım birine benden bir bağış iste dedi. Hocam padişahlar zengin olur. Yani benden bir şey iste sana vereyim demiş. Bir üstada bir şeyhe. Şeyh efendi a padişah dedi. Utanmaz mısın ki bana böyle bir laf söylüyorsun? Hele biraz daha yüksel yücel de şu söylediğin halden yücelere al. O zaman diyor bana bu sözü söyle. Benim iki kulum var. Onların ikisi de hor hakir iki kul ama ikisi de sana buyruk yürütmede. Sana sultan olmuş o iki tane benim kölem. Başına bey kesilmede. Padişah bu söz yanlış bir söz. Kimdir o iki kul dedi.
Padişaha bile köle etmiş kendine.
Yani ben diyor bu memleketin sahibi benim. Benden daha üstünde kim olabilir ki deyince. Şeyh efendi diyor ki hocam. Bir öfkeyle diyor ki. He yok. Biri öfke. Diğeri şehvet. Sen öfkene mağlup oluyorsun. Şehvetine mağlup oluyorsun.
Onlar seni yönetiyor.
Şunu bil ki. Padişahlığı boş veren kişidir. Böyle kişinin ışığı. Ayla güneş olmasa da parlar durur. Yani padişahlıktan vazgeçebiliyorsan o hani padişahlığın getirdiği şehvet ve öfke gücünden. Hocam düşün ki ben şimdi padişahım. Yani Osmanlı'da bu olmaz da hani kral değilim. Mutlak güce sahibim. Hadi şunu asın diyorsunuz. Adam asıyorlar. Birine kızıyorsun. Niye kızıyorsun? İşte ne gözünün üzerinde kaşın var. Adam astırıyorsun hocam yani. Şimdi bundan vazgeçebilirsen diyor. Senin diyor nurun ayla güneş gibi parlar durur. Demek ki hocam gerçek insanı kamil nefsini yenmiş, öfkesini kontrol etmiş. İnsan ki bugün hocam bunu siz daha yakından biliyorsunuz. Öfke ve şeyden dolayı çok cinayetler, çok suçlar her Allah'ın günü işleniyor maalesef.
Evet yani çağımız o anlamda öfke patlamasının olduğu bir çağ. Yani sadece öfkeli olmak değil. Yani öfke patlamaları yaşıyor. İnsanlar ve en yaygın mesela bakıyorsunuz terapi programlar arasında şey var, öfke kontrolü var. Çünkü insanlar insani duygularımız zayıfladıkça bu negatif duygular insanı yönetir hale geliyor. Ve negatif duyguların insan üzerindeki etkisi çok hızlı ve keskindir. Diyelim ki muhabbet pozitif bir duygudur.
Çok ama, ağır mı ilerler hocam?
Yani bu şeydir, zamana yayılmıştır ve genel davranışlara yansır. Ama negatif duygular diyelim ki öfke, o anlık bir aşırı bir volkan gibi patlar. Şey bir ova gibidir. Diyelim ki muhabbet bir ova gibidir.
Dengelidir.
Ovada dengelidir. Bir de şey, ekimi, biçimi, dikimi bir şeydir. Bir
süreçtir.
Bir süreçtir. Hmm. Ama şey, negatif duygular ise bir şeydir. Volkan gibidir. Anlık şiddetli patlamalar olur ve her şeye yok edebilir, kendini de yok edebilir. Bazı yanardağlar öyle hocam, biliyor musunuz? Yanardağı arıyorlar, yok yanardağ yok. Şeyi, ağzı yani, volkan kısmı.
Patlamış, orası da gitmiş.
Kendini patlatmış volkan, yerle bir olmuş yani. Mesela şey öyledir, Yellowstone. Dünyanın en büyük ilk doğal parkı Amerika'da. Hı-hı. Yellowstone devasa bir yanardağın şeyidir, havzasıdır yani. Ama volkan kendi kendini patlatmış yani.
Ova gibi olmuş her tarafı.
Ova gibi olmuş, evet.
Demek hocam hakikaten bu fazla öfke insanı mahvediyor. Mesela hocam bu aklıma şurası geldi. Mesela bizde İbrahim Nethem Hazretleri bir padişahmış. Tabii burada benden kastı şu. O gücünü negatif kullanma diyor. Yani padişahlığı terk et demiyor ama İbrahim Nethem onu da terk etmiş.
Hmm.
Padişahlığı terk edip maneviyat sultanlığından soyunduğu için belki ismi hala ay gibi, güneş gibi maneviyat dünyamızda parlıyor. Nice padişahlar vardı onun döneminde.
Evet.
Belki bir ülkenin padişahıydı. İsmini dahi bilmiyoruz hocam şu anda.
Hmm.
Biliyor muyuz hocam? Yani kimler Belh'te sultanlık yapmış?
Yani evet.
Şimdi hocam devam ediyoruz tariflere. Tasavvuf nedir? Tasavvuf ilmi saf gönüllere, ihlaslı kalplere inen Rabbani bir hak vergisidir. Sühreverdi Hazretleri hocam bu tarif. Yani burada ise bu maneviyat hocam temiz gönüllere, ihlaslı kalplere geliyor. Bugün de herhalde hocam sufilerin sabah akşam tezkiye demesi, efendim kalp demesinin sebebi bu herhalde. Çünkü gönül temizlenmeden, gönlümüze ihlas girmeden, iyi niyet girmeden herhalde insanın sufi olması mümkün değil.
İnsanlar şey istiyor tabii, böyle kolay olsun, bir ağrı kesici alayım, baş ağrım geçsin gibi. Yani bir şeyle sihirli bir dokunuş olsun, ben birdenbire şey olayım diyor. Gönlü temiz bir insan olayım. Halbuki nasıl bir cerrahi operasyon hocam yapılıyor. Mikro cerrahi hatta. Burada da mikro cerrahi operasyona ihtiyaç var yani. Dolayısıyla şey etmesi lazım.
Hocam oradan yola çıkarak şu tarifi, Ebu Said'den bir tarif. Tasavvuf muhalefet etme hallerinden kalbin tasfiye edilmesidir. Yani kalbimizdeki böyle muhalefet etme.
Hmm.
Yani Allah'a, peygambere, dine, güzelliklere.
Evet.
Güzel ahlaka muhalif olan her şeyle savaşmaktır. Esasında çile, yine bak hocam burada siz Ebu Bekir Temestani'nin bir tarifini almışsınız. Tasavvuf çiledir, sıkıntıdır. Izdırap ve çilenin olmadığı yerde tasavvuf yoktur. Yani kişisel gelişim, dönüşüm için gayret etmeden.
Evet.
Gideyim bir sema dinleyeyim, hoş vakit geçireyim. Bir de bir mesnevi okursam rahatlarım diyerek hocam sufi olamaz diyor.
Evet.
Bugün de maalesef hocam şöyle bir akım var.
Hiç çile çekmeden.
Mümkünse hiç çile çekmeyeyim. Hiç mücahede yapmayayım. Nefsimle savaşmayayım. Ama birkaç konsere gideyim. Birkaç böyle hikmetvari, arifane kitap okuyayım. Ondan sonra hocam bol bol konuşayım.
Ha, evet, yani tasavvufu böyle bir felsefe gibi mi artık şey etmeye başlıyor? Algılamaya başlıyor. Yani tasavvuf üzerine konuşarak tasavvufu yaşamak olmadığını, bunun bir kişisel, insani bir dönüşüm gerektirdiğini bilmesi lazım. Mesela bu tür tipler bakıyorum hocam, daha çok şeye yöneliyorlar. Muhyiddin Arabi'nin Fususi Hikem üzerinden yürüyor diyelim ki.
Çünkü burada çok derin bir hikmet var, felsefe var. Biraz da mantalitesi falan güçlüyse o arkadaşımızın, yani felsefi bir kafası varsa oradan çok güzel malzemeler buluyor. Bazen de hocam tabii manevi bir besin de var orada. Yani tamamen de bu insanlar boş diyemeyiz ama...
Ama onun kullanış biçimi yanlış yani. Yoksa pir için söylediğim haşa, yani öyle bir söz olmaz. Ama şey işte, kullanım biçimi.
Yani bu şuna benziyor hocam. Güzel bir savaşta kullanılacak kılıcı. Araplarda hocam atasözü var öyle. Bir erkeğin erkekliğini ölçmek için diyor ki annesi kızına. Eşinin diyor kılıcıyla diyor kemik kırmaya çalış. Yani evde kurban kesmişsiniz. Duvarda asılı kılıç var. Tabii kılıç da çok keskin ya. Ama kılıcın yeri başka. Kılıç evet. Memleket savunması için çok kutsal bir sıradan bıçak değil ki o.
Evet.
Sen diyor bir dene bakalım diyor. Adam ne yapacak? Ses çıkarmazsa diyor. Adamın diyor at gibi üstüne bin diyor ondan sonra.
Hmm.
Yani, o. Şimdi yani tasavvuf hikmetler hocam yaşanmak içindir.
Evet.
Konuşulmak, başkasının kafasını ütülemek, kafa kırmak için değil.
Evet.
Yani şimdi o insan çıkıyor sizin karşınıza, Mevlana'dan, İbn Arabi'den güzel sözler söyleyerek sizi susturuyor. Ama yaşantısına bakıyorsunuz, Mevlana'nın o nezaheti, efendim o toleransı onda yok. İbn Arabi'nin o fetakarlığı,
evet,
o infakı onda yok. Nasıl olacak hocam o zaman? Sırf söz söyleyerek nasıl bir manevi gelişim olur ki?
Evet. O zaman ne oluyor? İşte tamam, iyi bir geveze oluyor yani ortadaki insan. Ama kalbi bir dönüşüm yaşamıyor.
Hocam şimdi o zaman devam ederken şuradan güzel bir yine tarif bulduk. Hasan Kazaz Hazretleri. Tasavvuf üç şey üzere kurulmuştur. Bir, zaruret olmadıkça yememek. İşte evet, Ramazan ayına giriyoruz. Zaten o zaman zaruret olsa da yemiyoruz da.
Evet.
Şimdi hocam birazcık başlayalım mı? Yani midemizi kontrol etmeye, Ramazan hazırlık olsun. Acıkınca zaruret halinde yiyelim.
Evet, yani işte kendine mukayyet olmayı insan o zaman öğreniyor. Çünkü yani o şeye karşı, beslenme alışkanlığına karşı durmak hakikaten bir meydan okumak yani.
Hocam şöyle, bir de bizim ülkemizde bunu yapmak daha da zor. Biz Müslümanlar hem cömertiz.
Evet.
Ülkemizin kaynakları çok güzel, çok fazla. Şimdi ben zaman zaman İngiltere'de, batıda, doğuda bulundum. Mesela öğle yemeği diye bir adet yok hiçbir kurumda. Yani herkes bir elma, bir yoğurt falan. Suriye'de bulmuştum bir ara. Orada da yok. Ondan bizdeki kadar böyle ikram yok her yerde. Bir yere gidiyorsunuz, çikolatalar, tatlılar, efendim kurabiyeler, çaylar, kahveler. Yani içimiz dışımız bir hal oluyor.
Hocam tam burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçen Twitter'ın CEO'su kişisel yaşamıyla ilgili bir röportaj var. Günde tek öğün yemek yiyormuş. Bir tek öğün yemek yiyormuş. Güne buz banyosuyla başlıyormuş. Ben bunu bizim Ankara siyasallı arkadaşlarla bir grubumuz var, orada paylaştım. Arkadaşım birisi dedi ki, hocam dedi, orada patlıcan kebabı yok dedi tabii. Orada dedi adam bir öğüne geçiştirir. Bizdeki gibi böyle zengin, lezzetli yemek çeşitleri olsa diyor. Yani o tek öğünle geçirebilir mi diyor yani.
Hocam benim de aklıma şu geldi. Biz de öğrencilik yıllarında bazen o zaman doğalgaz yoktu. Tüp gazla falan. Hani bazen tüp gaz kalmaz. Öğrenci bütçesi alamayız da 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Buzlu suyla banyo yapılırdı. Demek ki hocam o CEO'ların en son ulaştığı noktaya
siz
biz öğrencilik yıllarında hocam hepimiz ulaşmışız. Hocam bunu şunu anlattım. Hayata bakış açımızı değiştirirsek demek ki hiç de fena günler yaşamamışız.
Yani değil mi?
O yokluk günlerini böyle hani şey gibi anlatmayalım kimseye.
Hep bak, negatif anlatmak yanlış
bak,
yani.
CEO'lar bile
böyle değil mi?
Öyle yaşamak istiyor.
Hocam humanist psikolojinin önemli bir ismi ve psikolojinin de en büyük isimlerinden sayılır modern psikolojinin Abraham Maslow şey diyor, gelişim ve kendini gerçekleştirmek için acı, üzüntü, keder ve kargaşa olmadan olabilir mi diyor. Hayır diyor, bunlar olur. Onun için üzüntü ve acı insanların gelişimi için gereklidir ve bunlar insanın gelişimini sağlar ama uygun şekilde kullanırsan, yani bir acındırma edebiyatına dönüştürürsen, bir ajitasyona dönüştürürsen, bunlar karşısından yıkılırsan negatif bir şey ama öbür türlü düşünün, koca bir çınar ağacının tek bir tohumu hocam tekrar çınara dönüşebiliyor ama dönüşebilmesi için ne olması lazım? Toprağın dibine girmeden dönüşemiyor.
O çileyi çekmesi lazım.
Kendini çatlatmadan olmuyor. Başka minicik bir filiz çıkıyor, o üstündeki toprağı yarması lazım. Kurda, kuşa, sele, suya direnmesi lazım. Boy atması lazım. Güneşi görmesi lazım. Bütün bu çileler olmasın ama ben bir dev bir çınar ağacı olayım yani.
Yok hocam böyle bir şey. Hocam burada inşallah haftaya devam edelim isterseniz. O tarifte yarım kaldı. Birkaç maddesi daha var ama önemli maddeler. Bu hafta onu üzerinden geçmemiş olalım.
Eyvallah.
Haftaya devam ederiz inşallah.
İnşallah.
Hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.